Ayrım 19, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 202. Vakit yaklaştıkça Talenyikov kalbinin deli gibi atmaya başladığını hissediyordu. Şimdi 15 dakika önce düzenlediği olayların sonucunu görecekti. İki şeyden kesinlikle emindi. Kadın onu görür görmez tanıyacaktı. Çünkü ona resimlerini ayrıntılarıyla inceletip ezberletmişlerdi kuşkusuz. Öte yandan kadın güç bir durumda kalırsa tıpkı Lodzia'nın evindeki İngiliz gibi derhal intihara kalkışacaktı. Alanı oradaki bir grupla birlikte geçip tiyatronun önündeki kalabalığa karıştılar. Vasili omzunun üzerinden baktı. Yaşlı adamın gişeden bilet almak için kuyruk olmuş kişilerin arasından yorgun argın geçmeye çalıştığını gördü. ''Beni dinle ve söylediklerimi aynen yap.'' dedi Vasili. Maletkin'in kolunu tutmuştu. ''Sana söyleyeceğim sözleri yinele.'' Şimdi yaşlı adam ilk ara sokağa geçmişti. Kadın bu sokağa girip bir an gizlenmiş, sonra sokaktan çıkmıştı. Vasili ''Şimdi.'' diye emretti. Maletkin ile birlikte girişe doğru atıldı. ''Maletkin, yoldaş dur.'' diye bağırdı. ''Dur, Çirkoğla, Nostro Çirkoğla.'' Sessizlik, kadın şoke olmuştu. ''Kimsin sen?'' Soru buz gibi gergin bir sesle sorulmuştu. ''Bırak bu işi şimdi, çobandan haber getirdim.'' ''Ne?'' Şimdi kadının şaşkınlığına diyecek yoktu. Talenyikov sokağın köşesinden dönüp kadının üzerine atıldı. Onu kollarından yakalayıp kıskıvrak tuttu. Kadının bir eli cebinde, silahının kabzasındaydı. Kadın iki büklüm oldu. Soluna dönerek Vasili'yi ileriye doğru çekip sağına sıçradı. Ama Vasili onu kavradığı gibi havaya kaldırıp duvara çarptı. Sonra her şey öylesine çabuk oldu ki Vasili onun niyetinin ne olduğunu anlayamadı. Ancak kadının dişlerinin boynuna saplandığını hissedince her şeyi anladı. Bir köpek balığının dişleri gibiydi bunlar. Giderek derine gömülüyorlardı. Vasili boynundan kanlar aktığını hissetti. Acısı sonsuzdu. Kadını duvara vurdukça dişleri etine daha da çok gömülüyordu. Bırakmıyordu kadın. Vasili dayanamaz hale gelmişti. Kadının kollarını bırakıp eliyle yüzünü boynundan uzaklaştırmaya çalıştı. Silah sesi sokağın içini doldurdu adeta ama paltonun kalınlığı yüzünden oldukça boğuktu. Vasili'den uzaklaştı kadın, cansız duvara dayandı. Vasili onun yüzüne baktı. Kadının gözleri iri iri açılmıştı, ölüydü bu gözler. Tam programlandığı biçimde davranmıştı. Durumunu düşünmüş, ikiye karşı bir kişi olduğunu, başarıya ulaşmanın olanaksızlığını görmüş ve cebindeki silahıyla göğsünü uçurmuştu. ''Öldü, tanrım kendini öldürdü.'' diye bağırdı Maletkin. ''Gürültüyü duyanlar olmuştur, kaçmalıyız, polis neredeyse gelir.'' ''Kes sesini, biri gelirse ona KGB kartını göster, resmi bir iş bu, kimse karışmamalı, bana 30 saniye gerek.'' Vasili cebinden bir mendil çıkarıp boynuna bastırdı, sonra kadının yanında diz çöktü, sağ eliyle mantosunu açtı. Alttaki beyaz bluz kıpkırmızı kan içindeydi, bunu yırtarak çıkardı. Kadının sol göğsünde derin bir kurşun yarası açılmıştı. Her şey paramparçaydı. Vasili yaranın çevresindeki deriye baktı. Işık çok azdı, çakmağını yaktı. Göğsün altındaki kanlı deriyi tutup gererek çakmak ışığında dikkatle inceledi. Biraz ötede durmuş olan Maletkin, ''Tanrı aşkına acele et.'' dedi. ''Ne yapıyorsun?'' Talenyikov yanıt vermedi. Daha iyi görebilmek için derinin üzerindeki kanı siliyordu. Sonunda aradığını buldu. Sol memenin altında göğsün ortasına doğru eğimli duruyordu. Kanla lekelenmiş mavi renkteki çember, bir leke ama işte sıradan olmayan bir lekeydi. Akıl almaz bir ordunun işaretiydi. Matarese çemberiydi bu. 24. Kısım. Sokağın öteki ucundan çıkıp kuzeye doğru giden kalabalığın arasına karıştılar. Maletkin tir tir titriyordu. Rengi kül gibi olmuştu. Vasili sağ eliyle hainin dirseğini tutuyordu. Herifin her an paniğe kapılıp koşmaya başlaması olasılığı vardı. O zaman dikkati üzerlerine çekerlerdi. Talenyikov'un bu adama ihtiyacı vardı. Mikovski'nin ancak 10 dakika sonra bürosuna varacağını düşünüyordu. Vasili de o sıralarda kütüphanede olmalıydı. Çünkü yaşlı, ürkmüş bir insan yanlış kişilere yanlış şeyler söyleyebilirdi. Talenyikov mendilini boynundaki yaraya tuttu. Soğuktan kanama azalmıştı. Vasili en kısa zamanda dik yakalı bir kazak almayı kararlaştırdı. Maletkin'in kolunu çekerek yavaşla biraz dedi. Şurada bir kafeterya var. İçeri girip bir şey içelim. Maletkin iyi olur diye atıldı. Bir kadeh içki bana iyi gelir. Tanrım, kadın kendini öldürdü. Kimdi o? Hata yapan biri. Sen de dikkat et. Bir hata daha yapayım deme. Kafeterya kalabalıktı. İki yaşlı kadının oturduğu masaya geçtiler. İhtiyarlar yalnız kalamadıklarına sıkılmış suratlarını asmışlardı. Şimdi kafeteryanın yöneticisine git dedi Talenyakov. Arkadaşının fazla içki içip kendisini yaraladığını söyle. Sargı beziyle plaster iste. Maletkin karşı koymaya kalkışınca Vasili uzanıp onun kolunu tuttu. Dediğimi yap, böyle bir yerde hiç de garip kaçmaz. Hain kalkıp kapıdaki adama doğru gitti. Talenyakov mendilinin temiz yanını çevirip yaraya bastırdı. Cebinden kalem çıkardı. Kaba kağıttan peçeteye yazmaya başladı. Beowulf Agathe'ye şifreli bir telgraf hazırlıyordu. Şimdi beyni bütün seslere, gürültülere kapanmıştı. Maletkin dönüp geldikten sonra bir de yazmasını sürdürdü. 8 dakika sonra işini tamamlamış bulunuyordu. Kağıt mendili Maletkin'e uzatarak bu telgrafın Helsinki'ye yollanmasını istiyorum dedi. Üzerinde yazılı ada ve otele çekilecek. Temiz bir hat kullanmanı, telgrafın sansüre girmemesini istiyorum. Maletkin'in gözleri iri iri açıldı. Benden böyle bir şeyi nasıl istersin? Washington'daki dostlarımıza nasıl haber yolluyorsan bunu da öyle yollarsın. Konferanslar için Ligovski karargahına sık sık gelir misin?
Pek sık değil. Bu yıl 3-4 kez geldim.
Talenyakov şimdi oraya gideceksin dedi.
Ne yapacağım? Sen aklını kaçırmışsın.
Gitmezsen sen kaçıracaksın. Kaygılanma albay, rütbenin hala bir takım yararları var. Helsinki'deki adamına acele önemli bir tel çekmek zorundasın. Sen bugüne bugün bir albaysın. Kimsenin kuşkusunu çekmezsin, kaygılanma.
Maletkin kaşlarını çattı. Daha sonra sorular soracaklardır.
Vasili gülümsedi. Bana güven albay dedi vaat dolu bir sesle. Weyborg'a döndüğünde sahip olamayacağın ya da emrinde olmayan hiçbir şey bulunmayacak. Yalnız telgrafı çektiğini belirten belgeyi de isterim.
Hain gülümsedi. Peki sonra nerede buluşacağız? Ne zaman?
Gece Broski Caddesi'ndeki Evropaiskaya Oteli'nde kal. Ben seni orada bulurum.
Peki ama kimlik kartı isterler orada.
Sen de kimlik kartını gösterirsin. Bir KGB albayına sanırım en güzel odalarını vereceklerdir. İstersen iyi de bir kadın.
İkisi de para ister.
Talenyakov benim armağanım olsun sana dedi.
Akşam yemeği saatiydi. Saltykov Skadrin kütüphanesinin yüksek tavanlı, duvarları halı kaplı büyük okuma odaları gündüzki kadar kalabalık değildi. Uzun masalarda gruplar halinde öğrenciler oturmuşlardı. Birkaç turist duvarlardaki halıları yağlı boya, tabloları inceleyerek dolaşıyor, aralarında fısıltıyla konuşuyorlardı. Vasili mermer koridorda kütüphanenin bürolarının bulunduğu batı kanadına doğru yürürken burada geçirdiği ayları anımsıyordu. Lodzia'ya hiçbir şeyi abartmamıştı. Burada kültürlü, cesur bir kişi sayesinde Vasili düşman üzerine Moskova ve Novogorod'da öğrendiklerinden çok daha fazlasını öğrenmişti. Saltykov Skadrin, Vasili'nin en iyi okulu. Yıllardan sonra tekrar göreceği adam da o okulun en başarılı öğretmeniydi. Acaba bu öğretmen ona yardımcı olabilecek miydi? Devrimi ayrıntılarına dek yazan, aileleri geniş malikaneleri içine alan binlerce kitap içinde Voroşinlerden de söz edilen bir bölüm var mıydı? Yeni bir dünya burada, Leningrad'da, St. Petersburg'da kurulmaya başlamıştı. Prens Andrei Voroşin de ortadan kaybolan, silinen eski dünyanın bir parçasıydı. Kütüphanenin devrimle ilgili arşivleri Rusya'nın başka bir kütüphanesinde yoktu. Vasili Voroşinler hakkında ancak buradan bir bilgi edinebileceğini biliyordu. Ama böyle bir bilginin varlığı başka, onu bulup ortaya çıkarmak başka bir işti. Acaba yaşlı öğretmeni nereye bakacağını, nerede araştırma yapacağını bilebilecek miydi? Sola, kapıları camlı büroların bulunduğu koridora döndü. Büroların koridorun sonundaki dışında hepsinin ışıkları sönüktü. Vasili oraya yöneldi. Burası Mikovski'nin çeyrek yüzyıldan beri kullandığı odasıydı. Vasili kapıya yaklaşıp vurdu. İçeriden gölge yaklaştı. Kapı açıldı. Yanov Mikovski, gözleri kalın çerçeveli gözlüklerinin gerisinde korku dolu iri iri olmuş karşısında duruyordu şimdi.
Talin Yekov'a hemen içeri girmesini işaret etti. Kapıyı ardından kapadı.
Vasili, Vasilovich,
yaşlı adam fısıldayarak konuşuyordu. Ama bir hıçkırığa da benziyordu bu ses. Kollarını iki yana açarak Vasili'ye sarıldı.
Seni bir daha görebileceğimi hiç sanmıyorum. Ama bu gizlilik neden? Neden kaçıyorsun? Sovyetlerdeki herkesten daha çok sen. Riga'da beni hiç aramadın. Ama ne kadar ilerlediğini duyuyor, öğreniyordum. Herkesin saygısını, sevgisini kazandın. Şimdi ne oldu?
Uzun hikaye. Her şeyi anlatmaya çalışacağım. Anlatmalıyım. Çünkü sizin yardımınıza ihtiyacım var. Talen Yekov anlattı. Yaşlı adam onun sözünü kesmeden sonuna dek dinledi. Vasili Prens Andrei Voroshin'den ilk kez söz edince hiçbir şey söylemedi. Ama öğrenci anlatmasını bitirince Voroshin topraklarına yeni devrim hükümetince el konulmuştu dedi. Ailenin serveti Romanovlar ve onların iş ortaklarınca bir aile azaltılmıştı. Kral ailesi Voroshin'lerden hiç hoşlanmazlar. Onlara bütün Kuzey Rusya'nın ve deniz yollarının hırsızları olduklarını söylerlerdi. Bolşeviklerce prens ölüme mahkum edildi elbette. Prensin tek umudu Kerenski'ydi. Onun kendisini kurtaracağını umuyordu. Ama kış sarayının çöküşüyle o umudunu da yitirdi.
Voroshin'e ne oldu?
Ölüme mahkum edildi. İdam edilecekler listesinde onun adını gördüğümü anımsıyorum. Rusya'dan kaçanlardan daha sonraki yıllarda haber alındı. Eğer Voroshin de aralarında olsaydı bilirdim.
Neden o Voroshinleri özellikle neden anımsayasınız?
Kolay kolay unutulacak bir aile değildi. Rusçarı bile onu sarayından kovmuştu. Prensin babası ve büyük babası Hint Okyanusu'ndan Amerika'nın güneyine dek uzanan bir alanda köle ticareti yaparlardı. Çok hırslıydılar. Para için yapmayacakları yoktu.
Voroshin'in oğlu var mıydı?
Bilmiyorum ama çok çapkındı.
Peki aile?
Yine kesin bir bilgim yok.
Oysa benim daha belirgin bilgilere ihtiyacım var.
Bence elinde kesin bilgiler var. Hiç olmazsa Voroshin'le bu akıl almaz Matarese cemiyeti arasında bir ilişki olmadığını, olmayacağını belirtecek kadar.
Neden?
Eğer prens Rusya'dan kaçmış olsaydı bir köşeye çekilip sessiz sedasız yaşamak kendi çıkarına olmazdı. Sürgündeki beyaz Ruslar dünyanın her yanında örgütleniyorlardı. Onların unvanları, büyük şirketler, uluslararası bankalarca adeta kapışılıyor, onlara kucak açılıyordu. İyi bir işti bu. Böylesine parlak önerileri reddetmek, geri çevirmek Voroshin gibi birine uygun düşmezdi. Hayır hayır, Vasili Prens Voroshin öldürüldü.
Belki de susması için çok daha büyük bir öneri almıştır.
Matarese'den mi?
Evet, ona bol para verilmiştir. Bu konuda her istediklerini yapacak durumdalar.
Yaşlı adam konuşurken Vasili Talenyikov onun çelişkili, yersiz bir sözünü bulmaya, bir ipucu yakalamaya çalışıyordu.
Hayır, bu konuda senin aynı fikirde değilim. Eğer prens kaçsaydı kendisine önerilen fırsatlara sırtını çevirmezdi Vasili. O pratik bir insandı.
Bence yanılıyorsunuz. Çar'ın onu saraydan kovduğunu, işlerini kösteklediklerini, onu Rusya'da çalışamaz hale getirdiklerini anlattınız. Belki de Rusya'dan bu yüzden çok zaman önce çıkıp gitti. Çünkü Guillaume de Matarense'nin istediği biçimde bir çalışma yapmayacaktı. Anlamıyor musunuz? Prensin Rusya'da kalması için bir nedeni yoktu. O devrimden çok önce kararını vermişti. Bu yüzden ondan hiç haber alamadınız. Sürgünde ne yaptığını öğrenemediniz. Çünkü o başka biri oldu.
Yanılıyorsun Vasili. Prensin adı ölüme mahkum edilenler listesindeydi. Ben kendim gördüm.
Talen Yekov oturduğu yerden kalktı. İçgüdüleri ona gerçeğe yaklaşmak üzere olduğunu söylüyordu.
Prens için devrimin o ilk karışık aylarında kimliğini gizlemesi kadar kolay bir şey olamazdı.
Her şey ayrıntılarına dek kayıtlara geçti Vasili diye itiraz etti yaşlı adam.
Peki ben neden buradayım sanıyorsunuz?
Arşivlere bakmak için mi?
Onları görmeliyim.
Yerine getirilmesi çok güç bir istek bu. Moskova'dan izin alınması gerek.
Nasıl yapılıyor bu?
Kültür İşleri Bakanlığı yoluyla Leningrad'dan bir memur yollanıyor, adam beraberinde aşağıdaki odaların anahtarını getiriyor. Bizde anahtar yok.
Bu adam bir arşivci mi yoksa sizin gibi bir uzman mı?
Yok canım, anahtarı getiren sıradan biri.
Arşivlere bakma izni sık sık veriliyor mu?
Pek sık değil, ayda iki kez falan.
En son aşağıdaki odalara ne zaman inildi?
3 hafta kadar önce Zidanov'dan araştırma yapan bir tarihçi gelmişti.
Peki arşivleri bu tarihçi nerede okudu?
Arşiv odalarında. Dosyaların odalardan çıkarılmasına asla izin verilmiyor.
Taleniyekov elini havaya kaldırarak ama bir şey dışarı çıkarıldı dedi. Size bir şey yollandı ve de bunun derhal arşiv odasına konması gerek. Leningrad'la yapacağınız telefon konuşması herkesi telaşlandırmalı hocam.
Adam 21 dakika sonra geldi. Yüzü soğuktan kıpkırmızı olmuştu. Soluk soluğa "Güce nöbetçisi durumun acil olduğunu söyledi efendim" diyerek çantasından bir anahtar çıkardı. "Aşağı inelim mi?"
"Arşive konacak belge bu mu?" Mikovski elindeki zarfı salladı.
"Evet."
"Ne belgesi?" Vasili'nin sesi sertti. Soruyu suçlar gibi sormuştu.
Adam şaşırıp anahtarı elinden düşürdü. Eli beline gitti. Vasili atladı. Adamın elini aşağı çekip "Yanlış konuştun" dedi. "Hiçbir arşiv memuru karşısındakine durumun acil olduğunu söylemez."
"Pernostro Circola. Bu kez tamam, seni yakaladım asker. Ve de bana bilmek istediğim şeyi anlatacaksın."
"Hiçbir şey öğrenemeyeceksin" diye fısıldadı adam.
Bu sözleri Almanca söylemişti. Dudakları gerilmiş, dişleri ortaya çıkmıştı. Dili, dişleri.
Taleniyekov öfke ve şaşkınlık içinde olanları izledi. Kapsülün içindeki likit adamın boğazından aşağı kasları felce uğratarak aktı. Birkaç saniye içinde her şey bitmiş, adam ölmüştü.
Hayretle durumu izleyen Mikovski'ye "Hemen bakanlığa telefon edin" dedi Taleniyekov. "Gece nöbetçisine belgeyi yerine koymanın birkaç saat alacağını bildirin."
"Anlamıyorum, hiçbir şeyi anlamıyorum."
"Bakanın telefonunu dinliyorlar. Bu adam asıl memurun yerine geçti. İkimizi de öldürecekti."
Vasili adamın göğsünü açtı. Oradaydı. Matareze çemberi. Sol göğsün biraz altında gayet belirgindi.
Mikovski rafların üstüne uzanarak iki dosya alıp Taleniyekov'a uzattı. Şimdiye dek 17-18 dosyaya bakarak Voroshin adını aramışlardı. "Eğer Moskova'da olsaydık işler daha bir kolaylaşırdı" dedi.
"Bütün bu belgelerin bir listesi çıkarıldı. İnsan neyi nerede arayacağını biliyor."
Merdivenden inip masaya yöneldi. Dosyayı açıp incelemeye başladı.
20 dakika sonra "İşte burada" diye fısıldadı.
"Ne?"
"Prens Andrei Voroshin'in işlediği suçlar."
"Ya idamı?"
"Henüz oraya gelmedim. Hayatı babasıyla büyük babasının hayatları, işledikleri suçlar."
"Bakayım."
Her şey ayrıntılarıyla düzenli bir biçimde yazılmıştı. Baba Voroshin bir halk düşmanı olarak gösteriliyordu. Prensin kendisi öğrenim için Güney Avrupa'ya yollanmış ve 5 yıl süren bir dünya turuna çıkmıştı. Taleniyekov oldukça yüksek bir sesle "Nereye?" dedi.
"Ne nereye?" diye sordu Mikovski.
"Prens nereye gönderildi?"
Mikovski sayfayı çevirdi.
"Krefeld'e. Krefeld Üniversitesi'ne, işte burada."
"O herif Almanca konuştu. Krefeld de Almanya'da."
"Ne?"
"Voroshin'in yeni kimliği işte burada, okuyun."
Okudular. Prens Krefeld'de 3 yıl kalmış, daha sonraki yıllarda yakın ilişkiler kurdu. Gustav von Bohlen, Holbach, Friedrich Schotte ve Wilhelm Habernicht gibi Alman sanayicilerini sık sık ziyarete gitmişti. Öğreniminin 2 yılını da Düsseldorf'ta geçirmişti.
Vasili Essen dedi. Düsseldorf'tan sonra Essen. Bu bölgeyi Voroshin iyi biliyor. Dilini ana dili gibi konuşuyordu.
Zaman da uygundu. Avrupa'da savaş çıkmıştı. Rusya'da devrim vardı. Dünya bir kargaşa içindeydi. Essen'deki silah fabrikaları onların bir parçası oldu.
Krupp mu?
Ya da Ferrachten. Krupp'un rakibi.
Prens Voroshin kendine yepyeni bir kimlik sağladı. Güçlü dostlarının yardımıyla.
"Bak, idamlara geldik" diyerek Mikovski bir başka sayfayı işaret etti. "Sanırım varsayımların tümüyle yanlış."
Taleniyekov sayfayı okumaya başladı. Prens Andrei Voroshin, karısı, 2 oğlu ve eşleri, bir kızı 21 Ekim 1917 günü öğleden sonra Slovyanka Nehri kıyılarındaki Tsarskoye Selo'daki malikanelerinde öldürülmüşlerdi. Her şey dikkati çekecek kadar ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştı. Voroshin ailesi uşaklarıyla birlikte malikanede kıstırılmışlar, kanlı bir çarpışma sonucunda kendileriyle birlikte evi de yakmışlardı. Geriye Çarlık malikanesinin iskeletinden ve alevler içinde yanan insanların kemiklerinden başka bir şey kalmamıştı. Taleniyekov daha sonraki sayfalara geçerek, ''Bu anlatımda eksik olan bir şey var.'' dedi düşünceli düşünceli. ''Bundan önce okuduğumuz sayfalarda malikanelere saldıran birliklerin ve kumandanlarının adından söz ediliyor hep. Ya da idamların yoldaş şu ya da bu kişi tarafından yerine getirildiği belirtiliyor. Oysa bunda böyle bir şey yok. Yalnızca Voroshin adı geçiyor, başka kimseden söz edilmiyor.'' Yaşlı adam bir an düşündükten sonra, ''Haklısın.'' dedi. ''Elbette. Voroshin ailesinin nasıl öldürüldüğü öyküsü yalan. Böyle bir şey asla olmadı.'' 19. Ayrımın sonu. Sayfa 212.